Ayrım 27. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 243. Sibel K. Türker. Yabancı. Atölye çalışması sırasında verilen arada, salonda bulunan herkesle birlikte ben de çay ve sigara içmek için dışarı çıkıyorum. Çalışmanın yapıldığı eski Rum konağının güzelim avlusunda bulunan küçük çay ocağının yan yana atılmış dört tahta masasından birinde kendime yer bulup oturuyorum. Daha doğrusu burada yazarlara öncelik veriliyor. Orta yaşlı bir bey nazikçe yer veriyor bana, reddedemiyorum. Hemen dumanla dolduruyorum ciğerlerimi. Kibar bey ayakta durarak benim için de bir demli çay söylüyor. Bu tür edebiyat toplantılarından edindiğim tatsız bir izlenim var. Birileri mutlaka sizi sevmiyor. Sevmediği ya da hakkında düpedüz ön yargı koleksiyonu yaptığı yazarı sırf sevmediği için geliyor. Sanki siz yazar ve o okur olduğu için, sanki hayatın biri etkin, diğeri edilgin iki ediminden siz, kader öyle yazdığı için etkin safında bulunduğunuz ve o da bir ömür boyu sizi okumaya mahkum olduğundan dolayı şikayetçi. Yüzünde küçümseme ile onaylamama arası bir ifade oluyor ve herhangi bir yanlışınızı yakalama beklentisi. O sakin ve kendinden emin duruşa fazlaca bastırılamayan heyecanın kırmızı tozu bulaşıyor. Siz yazın, ben okuyayım o halde. Hayattaki rollerimiz değişmez değildir dememek için zor tutuyorum kendimi. Ya da daha kötüsü, bir okur tipi de ısrarla yanınızda konuşmacı olarak yer alan yazar arkadaşınızı fazlaca seviyor, ona karşı hayranlık dolu yüreği. Yüreği bir tek onu yazar olarak kabul ediyor. Siz de leblebi cinsinden arada kaynayıp gidiyorsunuz. Sevdiği yazar burada konuştuğu için sizin konuşmanızı da hasbelkader dinlemek zorunda. Yağma yok. Üstelik oturmak için en ön sıraları seçtiğinden bu duygularını fazlaca abartılı ve gözlerden kaçınmayarak yaşayabiliyor. Fakat onaylamamanın eşsiz, acı bir tadı da var ne yazık ki. Ben bu tadın müptelası oldum. Salonda arka sıralar sivil itaatsizlere ayrılmış. Yani edebiyata ve yazara fazlaca anlam yüklemiyor bu kişiler. Ama dinlese de canı sıkılmaz. Aklındaki tek sorun şu: yazsaydı sizden iyi yazardı. Fakat yazmamayı seçmiş. Sanki bu seçilebilirmiş gibi. Bu kadar basit. Çayımdan bir yudum alıyorum. Duygularımda yanılmadığımı gösteren bir ses bana doğru ünlüyor. Neden öykülerinizde Doğu ile ilgili bir şey yok? Küçük tahta masamızda karşımda oturan esmer genç bana hesap sorar gibi bakıyor, sanki biraz da kızgın. Ne yapıp ederek onu kızdırdığımı bilemeden gülümsüyorum. Soru öyle dik bir bakış içeriyor ki utanarak başımı öne eğiyorum. Sonra yeniden kaldırıyorum başımı. Gencin kız arkadaşı olduğunu tahmin ettiğim kıvırcık saçlı kız, sevgilisinin profiline gururla bakarak gülüyor. Yanımda ayakta duran kibar bey atılıyor. Şart mı bu? Herkes iyi bildiği şeyi yazar. Yazar hanım da öyle yapıyor. Yazar hanım, edibe. Kibar bey'e karşı içten bir minnet duyuyorum ama yine de iç sıkıntım geçmiyor. Şart tabii, diyor genç kara gözlerini suratıma mıhlayarak. Bir yazar ülkesinin gerçeklerini yazmadıkça benim gözümde sahicilik kazanamaz. Gerçekler. Hangi gerçekleri yazmalıyız? Doğuyu öyküleştirebilecek kadar tanıdığımı sanmıyorum, diyorum hafifçe utanarak. Hayaller de sizi tatmin etmez sanırım. Genç söylediklerimi garip bir umursamazlıkla dinleyerek başını çeviriyor. Çayınızı soğuttuğunuz için haydi, diyor kibar bey. Şimdi içeri gireceğiz zaten. Beklemediğim bir şey, genç kadın da söze karışarak sevgilisi kadar kırık bir Türkçeyle yazar çağına tanıklık edendir, diyor. Gerisi fasofiso bence. Bu keskin siyasi tavır karşısında fazla edebi kaçmaktan çekinip susuyorum yine. Benden anlatılması çok kolay bir şey mi istiyorlar ya da anlatılması aslında imkansız olanı mı anlayamıyorum. Belki de anlatılması kaçınılmaz olandır kastettikleri. Aslında her ikisinin de söylediklerinde tartışmasız bir yan var. Fakat bu asabi çıkışları hak edecek ne yaptım? Kalemi eline almakla iktidarın bir parçası olunuyor demek ki. Demek ki sizden hem beklenen hem de beklenmeyen şeyler var. Ayıp ettiğiniz yerler var ama sanıyorum ki istedikleri şeyi yazsam da beni okuyamayacaklardı. Mesela kendilerini iplerde sallandıran gencecik kızları yazsam, orayı böyle görmek işinize geliyor derlerdi. Doğunun hakikati yalnızca bu mu? İlkelliği yazarak birilerine hizmet ediyorsunuz. Töreyi namlunun ucunda can veren kadınları yazsam beni bir tür oryantalizmle suçlarlardı. Anlamaya çalışmadan sadece ilginç, ürkütücü ya da korkunç bulmak gibi bir anlayışla yazdığım sanılabilirdi. Belki de oradan olmamaktı bütün mesele. Siz nedenli yaklaşmaya çalışırsanız çalışın, doğu uzağa, daha da uzağa çekilip ellerinizden kaçıverecekti. Kadim handikap, yani ne yapıp etsen de aynada kendi gözlerini öpememek. Bunun aynanın değişmez hakikati olması, yani doğuyu benden okumak ilk tercihleri olmayacaktı. Oysa ben bir Kürt kadının ağzından Türkçe'ye tercüme edilmiş şu cümleyi duymuş biriydim. Kadın kırılmış bir ağaç dalıdır burada, böyledir. Aynı cümleyi bir Batı dilinde, mesela İngilizce'de duymaya çalışıyorum. Hayır, aynı anlama ulaşmıyor. O hüznü, o burukluğu vermiyor. Karındaş halkların yüreği aynı yeraltı suyundan besleniyor sanki. Bu gizli gizli akan su onları acı tadıyla büyütüyor. Yüzüme çakılmış dört öfkeli göz çoktan sevdalarının kuytusuna dalıp kumrulaştılar. Beni unuttular şimdiden. Aşk ile unuttular. Ne iyi. Ben köşesinde oturup öyküler yazan birinin masumiyetine inanırım. Onlar aşka inanırken buna neden inanmıyor? Ara bitiyor, ben çayımdan istediğim keyfi alamadan omuzlarım düşmüş, suçluluk duygusuyla dönüyorum salona. Keşke yazarlar okurlarının sevgilisi olsa ve aşk dilenebilseler onlardan. Neden beni, benim seni sevdiğimden de sevmiyorsun diye bağırabilseler. Sevda ilişkisinin bütün hırçınlıklarını gösterip hesap sorabilseler. Keşke. Oysa okur benim Cebrail'imdir. Bana sözler fısıldar ve yeryüzünü önce okumamı, sonra da yazmamı söyler. Sonra da ben yazdıklarımı ona okuturum. İlişkimiz böyle işler. Bu ilişkide Tanrı nerede durur onu bilemiyorum. Neden bunu anlamıyorlar ki? İnsan kalbinin coğrafyasında da doğu ve batı var, kuzey ve güney. Bütün iyimser duygular ve sıcaklık güneydedir. Ağlayış, kavga ve huzursuzluk kuzeyde. Kalbimizin batısı şakacılığımızdır. Doğusunda ise keder, hep keder var. Bir an durup dinleyin kendinizi bir. Böyle olduğunuzu anlayacaksınız. Bu neden böyledir? Güneşi en önce gören doğu, neden buzlarını çözüp de akmaz bilmek zor. Belki de yüksek, aşılmaz dağlar ve derin mi derin vadilerle dolu olduğu için. Ben takıntıları olan bir insanım. Kürt gencin ve sevgilisinin sözleri 3 yılı aşkın bir zamandır ara ara kafamı meşgul eder. Belki de gizliden gizliye bir suçluluk duyuyorum. Belki de bu ülkenin edebiyatı doğuyu mutlaka doğu yazmalı. Sınavı öyle vermeli. Bu bir tür şark hizmetidir. Fakat ben kalbimin şakacı vurdum duymaz yanıyla kederli yanını asla buluşturmam ki. Doğu yazabilmek için ağırbaşlı bir ses edinmek gerekiyor. Ben tümden o sesle konuşamam ki. Şimdiye dek aynada sadece dudaklarımla buluşabildim. Yoksa ayna mı öptü beni dilimin saklandığı yer olan dudaklarımdan? Adları Esmer, Güzel, Güvercin, Nevruz, Mercanok, Zengi, Keji, Gulan olan kadınlar. Doğu der demez onları düşünüyorum. Adları ne güzel. Doğada bitiveren otlar gibi. Kıskanıyorum. Çok kalabalıklar. Toprak hepten dişi. Çok çocuklular. Bu erkeklerden birinin oğlu, Hazreti Yusuf olsaydı babası bilemeyecekti kaybolduğunu ki erkekler çocuklarının adlarını karıştırıp gülüşüyorlar. Hepsi birer kibele sanki. Çok çok giyinikler. Hem yazın hem de kışın. Fakat öylesine renkler seviyorlar ki. Dağ başlarında morlar, sarılar, yeşiller. İlle de kırmızı. Bense renklerden bir tek siyaha gönül vermişim. Onların dilinde reş benim hayatımın rengi olmuş. Gözleri kaderlerine vurulmuş birer mühür gibi, keskin, dönülmez, aşılmaz. Başlarını oraya özgü bir tarzda, beyaz tülbenti edep yeri olan ağızlarının üzerinden sıkıca gerdirerek bağlıyorlar. Erkeklerin yanında sükût etmek gerektiğine inanıyorlar. Başka bir dil konuşuyorlar. Benim konuştuğum dil değil bu. Bazen birilerini sevemediğini belirtmek için olmadı, aynı dili konuşmuyorduk der insanlar. Aslında söylemek istedikleri şey yüreklerinin ayrılığıdır. Gitsem yanlarına ne onlar beni anlar ne ben onları. Ama su desem, ekmek desem bilirler. Dünyanın bütün kadınları bu iki kelimeyi bilir. Dil onların dilinde gönül demek. Tıpkı benim savunduğum şey gibi. Dilimi kaybetmekten korkarım. Belki de bu yüzden kitaplar yazdım. Ona varoluş halleri ve maceralar sunarak çoğalma olanağı tanıdım. Dilim sevinince başkaydı, üzülünce başka, gaddarlaşınca başka, barışınca başka, kavgada başka, güçte ve zayıflıkta bambaşka. Onu tüm bu hallerde önce yabancılamak, sonra da ona alışmak benim için yazarlığın asıl serüveniydi. Dili gönül besliyordu, gönlü de dil. Onlarsa mekikte yün eğirir gibi döne döne konuşuyorlar. Günlük hayatın temel insani dilini. Bir yazar olarak hep şuna inandım. Kadınların konuştuğu dil kurar hayatı. O basit, o çoğalmayan, aynı kelimeleri ağzında yuvarlayarak döken, gereksiz hiçbir şeyi barındırmayan, çocuğa verilen meme gibi doyurucu ve yeterli olan dil. Ana dil, kadının dili. Binlerce yıldır aynı şeyleri konuşuyorlar. Tenhada ve mezrada. Unutulmuşluğun o güzel tadında, çocukları ve hayvanlarıyla. Fazla söze mahal yoktur. Biri bunu yazarlara öğretmeli. Yazarlar dil denilen o çetin sınavdan en az hasarla çıkmalı. Ne çok şey yaşadığını söyleyebilmek için sayfalar dolusuna gerek yok. Bir parça suskunluk yeterli. Yoksa daha kırklarına bile girmemiş o kadınları 100 yaşında sanmazdık hiçbirimiz. Dünyanın ve kalbin batısında olmayan bir şey oluyor orada. Bu kadınların hepsi binlerce yıldır orada yaşıyorlar. Bir tür ölümsüzlüğe kavuşmuşlar. Modern hayat bizi ölümlü, geçici ve fakat önemli bireyler kılarken, onların kolektifliğinde tüm zamanları yaşayan bir güç var. Ölenler yaşayanların kılavuzu, yaşayanlar yitip gidenlerin hayaleti. Aynalık bireyin sükutunda binlerce yılı aşarak akıl almaz bir güce ulaşıyor. Ekmek ve su desem anlarlar. Aynı dili konuşmasak da anlarlar. Nan ve av. İki kutsal kelime. Kalbin iki hazinesi gibi. Neden öykülerinizde doğuyu anlatmıyorsunuz? Soru burgaç gibi dönüp duruyor kafamda. İnsan sadece bildiği şeyi yazmalı. İnsan bilmediği şeyleri de yazmalı. İnsan doğuyu bilmese de hayal edebilir. Bir yabancının yabancı olmaya mahkum birinin hayalleri affedilebilir. Yabancı, tüm sözcüklerde oradan olmayan, buradan olan biri. Buradan olan ama oraya kaçan biri. Oradan olan ama buraya gelen biri. Ne oralı ne buralı olan biri. Dünya gerçekten de yuvarlak olmalı. Bütün bu doğular ve batılar aslında anlamsız. Doğu dediğimiz yer birilerinin batısı, batı ise daha ileride bulunanların doğusu. Melekler yeryüzüne hangi yönden iner? Rojhilat, Rojava, Bakur, Başur. Tanrı'nın dünya yuvarlak yaratmaktaki amacı bu olmalı, görecelik. Yeniden tekrarlıyorum kendi kendime. Doğu kalpte bir yerdir. Kalbin coğrafyasında kedere denk düşen bir yer. Neden anlatmıyorsun o zaman? Deminden beri yaptığım oraya ait ezgilere Türkçe söz yazmak. Bu satırlara sesiyle eşlik eden bir arkadaşım var. Sanıyorum o olmasa yazamayacaktım. Siz duyamasanız da yanı başımda ağır ağır konuşuyor. Kendisi kayısı ağacının dalından yapıldı. Kayısı ağacı altından meyvesini sunarken aslında içli içli ağlar. Ağacın acısını anlayan ve onun sesini bize duyuran da bir Ermeni ustadır. Ona Duduk adını veren de, ona üfleyerek kederini az biraz azaltmasını sağlayan da o adı bilinmeyen ustadır. Doğunun kelimelerini bulamasam da sesini duyar gibiyim. Ey bacı, buralarda ne ararsın? Kayboldum ben usta, bura neresidir? Ey bacı, üzülmek istemezsen çekil, yabancıya ağır gelir. Çünkü burası ağıtların yurdudur. Nereye gideyim? Kalbinin doğusuna çekil, orada sana söylenecek bir söz vardır. Sözün altından meyvesini arıyorken neden doğuyu anlatamıyorum hala? Kayısı ağacının acısına hürmetimden olmasın? Mart 2011, 27. ayrımın sonu, sayfa 249.